değerli Misafir Odası dinleyenleri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir bölümde bir aradayız. Yeni bir konuk ile ve yeni bir konu ile karşınızdayız. Bugün çok değerli arkadaşım Zehra Gürler benim misafirim. Yani tam manasıyla misafirim. Böyle o kadar iyi geldi ki onu böyle yanımda görmek. Uzun seneler olmuştu görüşmeyeli. Yine bir arada aynı ortamda bulunmak, hasbihal etmek bana gerçekten çok iyi geldi. Değerli Zehra'cığım, hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın, iyisin?
Çok iyiyim. Bu kelimelerinden sonra çok çok daha iyiyim. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Bana evini açtın, odanı açtın, şehrini açtın, Allah gezdirdin. Çok çok çok teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Inşallah. Misafir odasına da misafir olduğun için de ayrıyeten teşekkürler. Çünkü seninle bu birkaç gün esnasında çok güzel ve derin konulardan bahsettik. Özellikle Zehra'nın master tezi üzerine bugün biraz konuşmak istiyoruz. Zehra, bize kısaca kendinden öncelikle bahsedebilir misin? Değerli dinleyenler de seni şöyle birazcık tanımış olsunlar.
Tabii ki. Zehra Gürler, başta tanıtıldığım gibi. Birkaç gün sonra 28 olacağım. Ve Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde ilahiyat okudum. Lisans, yüksek lisans ve şu anda da doktoramı yapmakta bulunuyorum. Hala aynı üniversitede. Ve yüksek lisans tezimi Bosna Hersek soykırımı üzerine yazdım. Çünkü benim okuduğum dal İslamische Theologie im Europäischen Kontext olarak geçiyor. Yani Avrupa'yı kontekst biçiminde İslam ilahiyatı. O yüzden daha çok bu coğrafyalarda geçen bir olay üzerine yazmak istedim tarih bölümünde.
Çok güzel, evet.
O yüzden de çok az konuşulduğu için, çok az bilindiği için, evet. Hani sadece Almanya'da değil, yani tarih olarak okulda da derslerde öğretilmiyor, müfredatta maalesef yok. Ama Müslüman toplumda da Almanya'da hiçbir yerde çok böyle bir Bosna Hersek'e karşı, orada yapılan Müslüman soykırımına karşı çok büyük bir hassasiyet göremedim. Duyulmuyor, evet. Konuşulmuyor.
Evet.
Anma günlerinde özellikle bizim Türk camilerinde çok fazla bir şey yapılmıyor.
Böyle bir haber gibiyiz sanki, değil mi? Yani veya çok farkında mı değiliz? Halbuki Avrupa'nın göbeğinde dedik, değil mi?
Evet.
Yani çok uzakta değil ve çok eskide değil.
Değil, asla değil. Yani 92 ve 95 yılları arasında tabii haddi hesaba aşılmayan tarihler 95. Ve yani bakılırsa ben 94 doğumlu olarak, yani 28 yıllık bir tarihi var ya da yok. Dün, göz açıp kapamaya geçiyor.
Evet.
Yani tam böyle annelerimizin, babalarımızın gençliğine, hatta gençlik bile değil artık, onların anne baba olma yaşlarında olan bir şey. Ve şöyle bakıldığı zaman Sıla yoluna çıktığımızda güzergahımızda olan bir yer.
Evet.
Yani biz o eski Yugoslav devletlerden geçiyoruz.
Evet.
Her Türkiye'ye gidip gelmemizde arabayla.
Evet.
Ve o coğrafyada Müslümanlara karşı yapılan çok büyük bir soykırım, bir katliam oldu.
Evet.
Ve bundan hiç haberimiz yok. Var ya da bunun ne kadar vahşet bir şey olduğunun farkında değiliz.
Evet. Kesinlikle haklısın. Peki şimdi çok konu var. Yani çok geniş kapsamlı. Bunun üzerine gerçekten saatlerce konuşabiliriz. Hatta günlerce ki konuşuyoruz ya Zehra'yla. Evet. Ama şöyle özellikle senin en böyle kalbini sarsan, seni çok etkileyen nokta ne oldu Zehra? Biraz böyle bir vurucu bir soru oldu. Hiç hazırlıksız yakaladım Zehra herhalde ama yani böyle bu master tezi döneminde olsun veya bu konuya seni böyle iten veya seni böyle bu da yok, yok daha neler dediğin veya seni hepsi mi diyorsun yoksa?
Birçok şey. Yani şöyle, ben tezimi pandemi döneminde yazdım. 2022 yaz aylarında, yani geçen sene, 2 sene önce bu zamanlar. Ve kendimi kütüphaneye kapattım. Yalnız yazdım. Sabah 10'da giriyordum kütüphaneye, akşam 10 falan anca çıkıyordum. Yani gerçekten günümün 12 saat orada geçiyordu. Tek başıma da yaşadığım için birçok şey beni vahşetle gerçekten sarstı. Özellikle kadınlara yapılanlar veya dinin ne şekilde suistimal edilerek bu katliamı teşvik etmeleri, Ortodoks kilisenin çok kanımı dondurdu gerçekten. Ve o sıralar böyle arkadaşlarımı aradım ama ağlayarak aradım. Biri ne olur yanıma gelsin, benim normal rutinime, normal hayatıma dair bir iki yüz görmem gerekiyor. Çünkü işte pandemi dönemi kimseyle görüşemiyorsun. Evet, evet. İki kişi görürsen üçüncü yasak falan. Doğru, ağır doğru. Dönemlerde evet. Böyle bir konu işlemek çok güzeldi. Yani yaptığıma asla pişman değilim. Keşke daha hafif bir konu seçseydim demiyorum. Çok güzeldi konuyu işlemek. Çünkü insanların nelere ya bir insanın neler yapabileceğini gördüm. Ama komşu olan bir insan. Yani beraber yediğin, içtiğin, çalıştığın, evet. Evine misafir ettiğin iki hafta sonra adam senin eşine, çoluğuna, çocuğuna tecavüz çok edebiliyor. Beni çok derinden sarsan konulardan evet. Bir tanesi Foça köyünde. Yani Srebrenica'ya daha gelmeden bile Foça isimli bir köy vardı. Köyün adını sonradan değiştirdiler. Srbinja oldu. Srbinja'da ebediyen Sırp, her zaman Sırp anlamına geliyor. Yani böyle Müslümanlara dair, Osmanlı'ya dair her şeyi yok edelim. Köyün ismini bile değiştirelim. Ve orada insan haklarıyla, yani insan hakları departmanında çalışan bir milletvekilinin Müslümanların kesilen kafalarıyla top oynadığı görülüyor.
Yani, ya bunlar gerçekten de şu an, yani gerçekten olmuş bir şey.
Gerçekten olmuş bir şey. İnsan hakları departmanında çalışıyorsun, alanın o.
Evet.
Ama bir insanın kellesiyle top oynadığını görünüyor. Foça'da. Foça'da çok insanlar yani gerçekten hepsi katledildi. Ama en ağır biçimde şöyle tabii halkı nasıl manipüle edebilirsin? Halkın manevi değerlerini kullanarak şey diye söyleniliyor, kilisede vaazlar veriliyor. Ne kadar ağır, ne kadar İğrenç bir şekilde katlederseniz o kadar çok sevap alırsınız, o kadar çok yani cennette evet, o kadar çok ödüllendirilirsiniz. Bu yüzden Müslümanları abdest sırasına göre katlediyorlardı. Yani önce eller kesiliyor, sonra ağız. Yani gerçekten sırf öldürelim tamam oldu bitti değil. Gerçekten insan vücuduna yapılabilecek tüm iğrençlikler ve buna ya abdest sırasına göre. Yani sen önce bir Müslüman nasıl abdest alıyor onu öğreniyorsun. Sonra gidiyorsun ona göre katlediyorsun ve binlerce Müslüman köprüden nehire atılıyor. Kelleleri de kesildikten sonra. Ve bir köprünün üzerinde Foça'da şu an bir anıt var. Ama o anıtın altında da şey yazıyor. Sırp halkı size minnettar. Burada vefat eden 600 küsür Sırp askeri anısına.
Ciddi misin?
Evet, Müslümanlara dair hiçbir anıt, hiçbir şey yok. Böyle hiçbir iz kalmasın.
Yani bir de bir sorum daha var Zehra. Şimdi düşün. Düşün şimdi bu Foça dedin değil mi? Evet. Köyün ismi. Yani oralarda hala Müslüman aileleri var mı? İlk sorum bu. Biliyor musun? Hani bir belirli bir malumatın var mı? Varsa da hangi şartlarda yaşıyorlar? Bu benim çok merakımı çekiyor yani açıkçası.
Şu an mevcut var mı bilmiyorum. Varsa da çok azdır. Çünkü birçoğu katledildiği için... Ve kaçtıktan sonra yani sığınmacı olarak başka ülkelere yerleşen ailelerin birçoğu geri dönmek istemiyor.
Değil mi?
O katliamla o vahşetle karşı karşıya
tabii.
kalmak çünkü hala o kabul etme durumu yok.
Hı hı.
Ve Dayton Anlaşması'ndan sonra zaten yani güya barış imzası Bosna Hersek ikiye ayrıldı. Bir Republika Srpska var bir de Federasyon Bosna Hersek var. Federasyon Bosna Hersek Müslüman olan kesim, Republika Srpska'da Sırplarla yoğun olan bir kesim.
Hı hı.
Ve bu çoğu köyler, feci bir şekilde katledilen köyler şu an o Republika Srpska bölümünde.
Hı hı.
Ve bu bölüm %49'unu tekabül ediyor.
Hı hı.
Yani neredeyse yarı yarıya.
Evet,
ama tabii. Hadi bir eksik oradan bir artı oraya.
Hı hı hı.
Ama gerçekten haritaya bakıldığında demografik yapı olarak o kadar az Müslüman kaldı ki.
Evet.
Srebrenica keza öyle. Srebrenica Müslüman toprakları iken, yani çoğunluğu, halkın çoğunluğu Müslüman iken şu an bir avuç kadar varlar ya da yoklar.
Değil mi? Çok azınlık olarak kalmışlar
evet,
şu an. Evet,
çoğu geri dönmedi. Dönenler de o mevcut olan ırkçılıkla bir şekilde başa kalıyor. Başa çıkmaya çalışıyor daha doğrusu.
Evet.
Ve birçoğu da gönüllü olarak kalıyor ki ses olalım. Bir şeyler yapabilirim.
Çok zor, evet.
Ve bu da beni etkileyen konulardan bir tanesi de buydu. Özellikle Srebrenica'yı araştırırken. Çünkü savaş gerçekten doruk noktası Srebrenica'ydı zaten. Ratko Mladić zamanın Sırp generali Srebrenica'yı ele geçirmeden önce köyün başında şey diyor. Bu şehri Sırp halkına hediye ediyorum. Türklerden öcümüzü aldık.
Evet.
Ama hiçbir Türk ölmedi orada. Yani ırk olarak hiçbir Türk ölmedi. Ama Müslümanları da Türk diye tanımladıkları için bu çok önemli. Balkan araştırmaları yaparken bunu ayırt etmek önemli. Türk denildiği zaman ırk olarak Türk kastedilmiyor. Müslüman kastediliyor. Ve bu bir Müslüman orada Türk demek Almanya'da bir Türk'e kanake demek gibi bir şey. Yani onları böyle hor görme, küçük görme daha çok küfür evet, gibi
anladım.
Bir Müslüman orada Türk demek. Zaten Boşnakların Müslüman olmalarını kabul etmiyorlar. Yani siz Müslüman değilsiniz, Boşnak değilsiniz, Boşnak bir ırk güya yok. Siz Müslümanlaştırılan Sırplarsınız veya siz Müslümanlaştırılan Hırvatlarsınız. Siz özünüzü kaybettiniz, siz dininizi değiştirdiniz. O yüzden Bosna Hersek diye bir ülke olamaz, siz kendi başınıza bir şey yapamazsınız. Savaş bu yüzden çıkıyor zaten.
Zehra, ya şu an böyle konuşunca ben de şahsen hani bu alanda birkaç okuma yaptım. Özellikle Aliya İzzet Begoviç ile ilgili okumalarım vardı. Birkaç film izledim ama şu an tekrar yine konuşuyor. Ne kadar az bildiğimi farkına varıyorum. Keşke bu alanda daha çok kendimizi geliştirebilsek ve bilinçlensek. Yani unutmamamız gerekiyor. Hani gerçekten de unutmamamız gerekiyor. Ve arada sırada hatırlayıp bir şeyler, hali hazırda bir şeyler de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir ziyaret olabilir değil mi?
Evet.
Yani başka neler yapılabilir? Mesela okumak, bilinçlenmek, çevreni bilinçlendirmek hatta değil mi? Hakeza yani bu da çok önemli bir şey.
Özellikle yani çalıştığın alanda yani gençlik, çalıştığın bir yer varsa özellikle camilerde vesaire bu anma günlerinde 11 Temmuz olsun 31 Mayıs olsun yani böyle belirli günlerde o ümmet bilincini şahlandırmak hani sadece kendi milli ve manevi değerlerimizle bir şeyler kutlamayalım ya da anmayalım.
Evet,
evet. Bir ümmet olarak böyle günleri de her iki Avrupa topraklarında. Çünkü biz burada bir azınlığız
evet.
ve her yerde, her an bir ırkçılık olsun, düşmanlık olsun karşılaşıyoruz. Çünkü birlik olamıyoruz maalesef.
Evet.
O alanda ve eğer oturduğumuz yerde, bölgede bir Boşnak cemaati varsa onlarla iletişime geçmek, beraber bir şeyler yapmak. Çünkü onların acısı zaten kendilerine yetiyor.
Evet.
Ve özellikle böyle günlerde... Yani Temmuz ayı onlar için çok çok acıyla dolu bir ay.
Evet.
Yani bizim gibi ay yaza hazırlık çok güzel, tatile gideceğiz, memlekete gideceğiz.
Evet.
Öyle bir sevinçleri yok. Temmuz onlar için tamamen matem, tamamen hüzün.
Evet.
Ve o aralar gidip de şey ihtiyacınız var mı, bir şey yapacak mısınız, destekleyelim, yardımcı olalım, bir omuz olmak gerçekten o kardeşliğin simgesi, çok çok şahane bir şey. Bana nasip oldu geçen sene 11 Temmuz'da Srebrenica'da olmak. Anma gününde gerçekten de Potoçari'de, köyde olmak. Ve 19 cenaze vardı geçen sene. Bu sene 50. Geçen sene 19'du. Ve bir kadın, iki tabut başında bir kadın vardı. Birisi abisiymiş, diğeri babası.
Ya.
Yani 19 tabutun sadece ikisi o teyzenindi.
Evet.
Ve gidip yanına sırf teyzeye yani başın sağ olsun demek,
evet,
peçete uzatmak. Aynı dili konuşmuyoruz belki.
Evet.
Ama aynı dili de konuşuyoruz ya,
evet,
çok tuhaf bir şekilde. Kadın
evet,
omuz olduk, sarıldık, beraber de ağladık, acıyı paylaştık ama ben o kadından güçlüydüm orada. Çünkü ben onun acısını hissettiğim için üzgünüm. Ama o abisiyle babasına dekmeyecek.
Birebir yaşadığı için.
26
evet,
yıl sonra.
Çok acayip ya. Çok
ve 26 yıl süren bir bekleyiş, bir umut. Hani bir yandan bir yerlerde yaşıyor mu? Geri mi dönemiyor? Geri
ya
mi
kaçmış mı
istemiyor?
Değil mi?
Evet.
Hani diyor ki insan hani neler neler aklına getiriyordur o esnada,
evet,
değil mi?
O umut var.
Evet.
Acaba yaşıyor mu? Ama bir yandan da hüzün var. Yaşamıyorsa bir mezar taşı olsun.
Evet.
Görebileceğim,
evet,
gidebileceğim bir yer olsun.
Evet.
Ve bunu orada o kadar hissettim ki, o kadar gördüm ki, o Marş Mira'ya da katıldık biz geçen sene gittiğimizde. Ve Marshmira'da şöyle bir manzarayla karşılaştım. Binlerce insan bu Srebrenica katliamı başlamadan birkaç gün önce Srebrenica'dan Tuzla'ya, Tuzla da güvenli bölgeydi. Kaçıyorlar dağlardan, ormanlardan geçerek yaklaşık 100 kilometrelik bir marş. Ve bunu anma gününden 3 gün önce 8 Temmuz'da başlayıp tersine yürüyorlar Tuzla'dan Srebrenica'ya. Son bölümüne katıldık ve inanılmaz yorucu bir marş. Çok yorucu. Ben 10 kilometresini yürüyebildim. Ondan sonrası bende yok. Çok zorluydu, çok yorucuydu ki biz hazırlıklıydık. Yani biliyorduk başıma geleceklerini. Evet. Biliyordum nelerle
ona göre ayakkabını getirdin, evet, büyük ihtimal.
Erzak, evet, kılık, kıyafet. Tabii. Hazırlığını ona göre yapıyorsun ama oradan kaçan insanlar 3 yıllık süren bir 4 yıllık 3 3 yıllık süren bir savaş var.
Evet.
Sefalet var, açlık var, can korkusu
çok
var.
Fena gerçekten.
Ve yol kenarında hala çantalar, ayakkabılar, üst baş ben yani paçavralaşmış tekstil parçaları görünüyor. Hala duruyor. Ve o yürüyüşü yaparken bir dede, yani gerçekten dedeydi, elinde Türkmen bayrağıyla yürüyordu. Başka biri Uygur bayrağıyla yürüyordu. Filistin bayrağıyla yürüyen vardı. Hani onlar bile biz yaşadık bunu, biz barış için yürüyoruz.
Evet.
Biz unutmamak için yürüyoruz ama biz bir de zulüm gören, aynı şeylere 21. yüzyılda yaşayan,
evet,
din kardeşlerimize de hani sizin için de yürüyoruz, sizin için de buradayız diye onların çeşit çeşit bayraklarla, yani Müslüman topluluğuna ait bayraklarla yürümesi o kadar güzeldi ki buna şahit olmak.
Evet.
Hani sadece şey bilinci değil, bizim derdimiz. Sadece bizim için yapıyoruz değil. Evet. O kadar çok Türk bayrağı gördüm. O kadar çok dediğim gibi Filistin bayrağı olsun, Uygur bayrağı olsun. Çok farklıydı ama millet olarak orada Türkler vardı, evet.
Evet.
Ama yani bir Uygur görmedim mesela. Bir Filistinli görmedim,
evet,
mesela.
Evet, tabii tabii.
Ama onlar için de
yürüyor. Onlar için de yürüyenler orada mevcuttu.
Evet.
Zehra, bu ya çok müthiş bir şey ama şu an böyle konuşurken yine düşünüyorum, dediğin gibi 21. yüzyılda hala şu an, yani dünyanın belirli yerlerinde azınlık olan, zulüm gören, katledilen o kadar çok insan var. Ve hani günümüzde hep diyoruz ya çok güzel işte hani özgürlük, şu bu konular üzerine duruyoruz, ondan sonra elhamdülillah. Bakın hani özgür bir toprakta yaşıyoruz kısmen de olsa elhamdülillah.
Evet.
Çok şükür bu nimet içerisindeyiz bizler. Ama düşününsene yani orada zulüm gören, hala çocukların istismar edildiği, kadınların istismar edildiği ülkeler şu an hala var. İnsan bunu düşününce tüyleri diken diken oluyor. Ve neden böyle diye düşünüyorsun ve bazen işte böyle sorguluyorsun. Ve artık olmasın diye de bir şeyler yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir örnek alınması lazım. Bu Bosna Hersek konusu, daha doğrusu yani çok geçmişte olmaması niteliğiyle özellikle. Hani çok tarih diyoruz ya, hani tarih, evet, deyince böyle genelde işte 1800, 1400 falan. Ya çok eski bir olay değil. Çok yeni bir olay, taze bir olay. Bugün de olabilir. Ders alalım. Ders çıkaralım. Gözümüzü açık tutalım. Kulağımızı açık tutalım. Hani bunlara dikkat etmemiz lazım aslında. Bir soru daha sormak istiyorum hemen Zehra'cığım. Çünkü vakit öyle hızlı ilerliyor. Yani konuşulacak çok konu var, çok mevzu var, derin mevzular. Bugün hani genellikle ben podcast'ta elhamdülillah şimdiye kadar hep böyle proje tanıttık. İşte böyle bir happy bir atmosfer var. Tabii bugün de mutluyuz elhamdülillah, Rabbimize şükürler olsun. Bu konuyu konuşuyoruz, bu da bizim için bir nimet.
Tabii ki.
Ama bir hüzün var, bir kalp burukluğu var. Böyle tüylerimizin diken diken olduğu esnalar oluyor. Ama şu an mesela diyelim ki Bosna'ya gittik. Örneğin başkentine, değil mi? Sarajevo.
Evet.
Sarajevo'da mesela hala o şey hissediliyor mu? Ben bunu merak ediyorum. Yani bir başkentte dediğimiz hala nasıl yaşıyorlar? Mesela karışık mı yaşıyorlar? Bu konuyla ilgili bazı bilgileri bize aktarabilir misin acaba?
Sarajevo'da şöyle. Sarajevo Federasyon'un içerisinde olduğu için yine yoğunluk Müslüman kesim olarak geçiyor. Ama karışıklıklar zaman zaman, ne olursa olsun başkent, ve tüm o milletvekiller vesaire siyasiler oradan fikirlerini sunuyor. Daha çok Sarajevo'nun dışına çıktığından hissediyorsun onu ama. Çünkü Sarajevo'yu mesela Mostar'a doğru olsun, Srebrenica'ya doğru olsun çıktığın an bir 5 dakika geçmiyor. Direkt şey yazıyor tabelalarda. Republika Srpska'ya hoş geldiniz. Ama geri dönüşte hiçbir yerde şey yazmıyor mesela. O güle güle yazmıyor. Hmm. Hani o hoşça kalın yazmıyor. Hmm, girişin var ama çıkışın yok. Ne zaman çıktın, ne zaman bölge değiştirdin.
Çok ilginç. Evet.
Hiç onu belirtmiyorlar. Ve her yerde bayrakları asılı yani çok göze göze sokuyorlar gerçekten. O polis kontrol noktaları, trafik olsun vesaire hep nedense camiler önünde falan. Yani ben biz durdurulduk Srebrenica'ya giderken. Ben ve beni gezdiren işte şoförüm. Orada yani gerçekten bir cami önünde durdurulduk trafik polis tarafından. Ve Alman kimliğimi görünce tabii hiçbir şey demedi. Saldı. Ama orada hissediyorsun böyle neden.
O gerginliği bir de değil mi?
Ve hala hissediliyor. Yani Saraybosna dışında. Saraybosna'da çok hissetmedim bunu. Daha çok işte yani zaten baş çarşı hala o var Osmanlı yapısı. Yani İstanbul'un küçük versiyonu.
Çok kapalı şükür. Çarşının İyi ki var. Değil mi? İyi ki var. Yani oraya gidince insan farklı, çok farklı bir alemde hatta kendini hissediyor. Bayağı
çok.
Farklı bir boyuttasın gibi bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitmişti.
Benim de. Kaldı kalbimi bir parçası orada.
Değil mi ya?
Ama genel olarak ülkede hala çatışmalar var. Çok çok diken üstündeler.
Değil mi? Evet. Evet. Doğru bir kelime. Doğru çok bir kavram oldu. Diken üstü. Yani, evet.
Ve hepsinin bilincinde olan şu, asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz. Birkaçı affetmeyi öğrendik ama unutmamayı asla. Çünkü unutulan tarih tekerrürden ibaret yani.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Öyle maalesef. Evet. Ve az önce dediğin gibi hani ders almak lazım, daha yeni oldun nasıl bunu görmek lazım. Ona bakılırsa Srebrenica Hitler'den tam 50 yıl sonra oldu. Ve yine Avrupa coğrafyası.
Evet.
Yine aynı yer, aynı topraklar ve 2. Dünya Savaşı'ndan tam 50 yıl sonra ve gelen askerler aynısını diyor. Ne bu 45'e geri mi döndük? Özellikle Ahmiçi köyünde, Hırvat bölgesinde kalan bir köy ve bir gecede o köyde inanılmaz kundaklamalar yapılıyor, cami bombalanıyor. 116 kişi bir gecede katlediliyor. Ve oraya gelen Birleşmiş Milletler askerleri diyor, röportajlarda görülüyor hala. 45'te miyiz? Ne oldu?
Evet.
Hani bu ne?
Bir de bunu hep sürekli kaydediyorlar değil mi?
Evet, her
yani
şey.
Yani bu çok ilginç değil mi? Ben bunu ilk duyduğum zaman biraz şaşırmıştım. Sürekli bir kayıt altına alma şeyi var. Hani bunu hatta göstermek istiyorlar tüm dünyaya. Bakın biz burada ne yapıyoruz? Biz burada bir şey yapıyoruz. Bunu görün.
Evet.
Der yani istercesine böyle bir tutumları var.
Çok tuhaf aslında.
Çok ilginç. Ben bunu duyunca görünce biraz şaşırdım açıkçası. Hani böyle gizli kapaklı bir şey de değil.
Değil. Çok apaçık yapılan şeyler. Yani ona ben de pek anlam veremedim ama belki kendi aralarında hani biz burada bunu yaptık. Başarılarımız şundan ibaret. Ve kendi halkların yani halkında zaten şey yok, o katliam bilinci yok. Bunu asla kabul etmiyorlar. Savaş vardı. İki tarafta da insanlar öldü. Bilinç bu. Mentalite bu. Ve maalesef 11 Temmuz mesela Srebrenica'da daha çok milli bir bayram olarak kullanılıyor. Okullarda hala o generallerin fotoğrafları asılı.
Yok canım Allah.
Müfredatta da böyle geçiyor. Yani birinci sınıfta ayrılıyor çocuklar zaten. Çünkü velilere soruluyor çocuğunuz hangi dilde eğitilsin. Yani Kiril alfabesiyle mi yoksa Latin alfabesiyle mi?
Evet.
Ona göre müfredatları değişiyor. Kiril alfabesi Sırp eğitimi olmuş oluyor. Ve Sırp müfredatına göre yetiştiriyorlar. Onların öğrendiği ders içeriklikleri farklı, diğerlerinki farklı. Yani birinci sınıftan başlıyorsun ayrışmaya. Yani şimdiki gençlik kendi aralarında birbirleriyle karşılaşmasalar, kendi aralarında konuşmasalar okulda da ayrılıyorlar. Orada da bir araya gelemiyorlar. Yani bu Almanca'da Aufarbeitung dediğimiz kavram hiçbir şekilde gerçekleşemiyor. Çok zor. Yani gerçekten kendi çabalarıyla kendi istekleri üzerine gerçekleşilen bir şey. Çünkü okulda da bu durum sağlanmıyor.
Zehra, ama bu çok büyük bir problem. Gelecek için de çok büyük bir problem. Tabii yani ki. Hala bir uzlaşma, bir anlaşma, bir ortam. Tamam, tabii ki de şu an ben hani oturduğum yerden çok rahat bir şekilde bunu söylüyorum. Hani içinde olsak daha farklı olur elbette, ama yine de şimdi hani başka bir çalışmalar yapılması lazım. Yani bunun geleceğe yönelik bir, nasıl söyleyeyim, bir iletişim veya bir, ne bileyim. Ama işte problem şu ki, yapılan vahşetin farkında olup bir özür tarafına geçilmemesi herhalde, değil mi?
Yok, asla.
En onu büyük kabul, problem zannedersem bu. Onu kabullenip hani bir böyle, hani biz böyle böyle yaptık, özür dileriz gibi bir şey olmaması üzerine belki de olabilir. Yok, bilmiyorum.
Onu asla değil kabul mi? Etmiyorlar ki. Bir soykırımın soykırım olarak geçmesi için belirli şartlardan, yani belirli, evet, şartları, belirli kriterlere doldurması gerekiyor. Srebrenica tüm bu şartları yerine getiriyor. Hı-hı. O yüzden zaten
soykırım olarak geçiyor, geçiyor ama değil mi?
Geçiyor, geçiyor. Evet, geçiyor.
Evet. Yani tüm hani evrensel olarak diyorum.
Evet,
hani,
geçiyor.
Tüm dünyanın her yerinde Srebrenica dediğimiz zaman orada bir soykırımın.
Sırbistan bunu kabul etmiyor bildiğim kadarıyla.
Anladım.
Ama bayağı yasal olarak evet. Hı-hı. Yani öyle karar verildi Den Haag Mahkemesi'nde.
Evet.
Hı-hı. Uluslararası İnsan
Hakları
Mahkemesi'nde. Evet, evet. Evet. Ve orada da zaten bakıldığı zaman şeylere, dokümanlara, özellikle işte kadınlara yapılan mesela tecavüz konusu, o başlı başına bir program konusu bence, zaten ona çok değinmeyeyim ama
mi? Evet.
Düşünüldüğü zaman tecavüz 95'ten sonra bir suç olarak ceza mahkemesine sunuldu. İlk defa 95'ten sonra suç olarak mahkemede yargılandı. Ve bu çok geç.
Sadece Bosna'da mı yoksa her yerde mi? Nasıl?
Yok. Bildiğim kadarıyla Avrupa topraklarında. Avrupa Çünkü bu yargılanma dediğim gibi Hollanda'da oluyor.
Doğru.
Den Haag'da. ICTY olarak geçiyor. Gerçekten sırf Yugoslav toprakları için kurulmuş bir mahkeme var.
Evet.
Ve orada ilk defa tecavüz suç olarak yargılanıyor. 95 ne demek?
Evet. Yani ondan önce aslında öyle bir şey yoktu.
Yok. İlginç. Ve zaten ondan öncesinde de yani savaş bakıldığı zaman tecavüz, evet, savaşın yanında gerçekleşen çirkinliklerden bir tanesi. Hı hı. Ama Bosna Hersek'te öyle değil. Tecavüz gerçekten bir savaş enstrümanı olarak kullanıldı.
Evet.
Bilinçli bir şekilde yapıldı. Bilinçli bir şekilde emredildi. Hı hı. Sadece erkekleri katledin, bir toplumun en çalışan, gelişen, üreten kesim, yani gençlik.
Hı hı.
Sadece onları öldürmeyin. Kadınları da, kadınlara da uygulayabileceğiniz tüm vahşetleri uygulayın, hı, ki bir toplumu ayakta tutan kadındır. Kesinlikle. Toplum doğuran kadındır.
Kesinlikle.
Nesil yetiştiren kadındır. Onları da,
hı hı,
ileriye dönük yok edin.
Evet.
O bilinci, o toplumu yok edin. Ve bunu başardılar da. Kadınlar için ayrı ayrı kamplar kuruldu. Yani kadınlar için özel etablismanlar kuruldu gerçekten.
Çok,
yani böyle oradan oraya,
evet,
pazarlanabilecekleri odalar vardı.
Ya Zehra ya.
Çok ya, gerçekten yani kadınlar hakkında ayrı bir program yapalım.
Evet, yok artık, evet. Daha hazırlıklı çok, olmam lazım. Çünkü bu konu gerçekten
çok
de
ağır.
Çok ağır.
Yani onu okurken tezimde
çok
buna
ağır
ayrı bir bölüm verdim.
Hı hı.
En çok zorlandığım kısımlardan biri buydu.
Evet.
Yani bir kadın olarak ben Bosna Hersek'te araştırmalarımı yaptıktan sonra evime döndüğümde gerçekten bir çatım olduğuna, savaşsız, zulümsüz,
evet,
bir gençlik, bir çocukluk geçirdiğime şükrettim.
Evet.
Ve ailem için de, hani hiç böyle bir korku yaşamadığım,
evet,
için de şükrettim.
Evet.
Sadece ben olarak değil, sevdiklerim dahil hiçbirinin hayati tehlikesinde, tehlikede olmaması ya da ne bileyim bir can güvenliğinin sağlanmaması durumunu yaşamadım.
Evet.
Hiçbir sevdiğimde, yani bu aile, arkadaş vesaire. Buna çok şükrettim ve bunun aslında çok büyük bir nimet olduğunu anladım orada.
Evet.
Bu sonuçta o da 95 yıllarında yani.
Evet. Evet.
Avrupa toprakları, yok medeniyet, yok şöyle, yok böyle.
Evet.
Bir günden bir güne değişti her şey.
Evet.
Gerçekten bir günden bir güne değişti her şey. Saraybosna 2 Mart'tan sonra tamamen ablukaya alındı. Bir gecede şehir, yani bayağı Hayaletler şehrine döndü. Ne giriş var ne çıkış. Bir gecede olan şeyler bunlar.
Zehra, yani gerçekten bu konu çok ağır bir konu. Çok zor bir konu ama üzerine konuşmamız gereken bir konu olduğu için de burada tekrar böyle bir kısmen bazı noktalarını dile getirdik. Ondan sonra şöyle bir dinleyenlerle de paylaşmak istedik. Biz yani Zehra'yla bu konuları birkaç gündür böyle konuşuyoruz ama başka bir konuya hemen geçiyoruz. Çünkü çok ağır, üzerine konuşuldukça daha çok böyle eşilen bir konu olduğu için Rabbim tekrar yaşatmasın.
Amin.
Yani Rabbim böyle zulümleri, yani nasıl söyleyeyim, bizden uzak tutsun. Tüm dünyadan uzak tutsun. Yani tüm insanlık adına uzak tutsun. Ve bizlere de buradan bir şey, bir pay, bir şey çıkarmayı nasip etsin diyorum ben. Çünkü yani yarın ne olacağımız belli değil. Dikkatli olmamız lazım. Evrensel değerlerimiz, İslami değerlerimize tutunmamız gerekiyor gerçekten de. Yani Rabbim korusun diyorum. Ve Zehra, çok teşekkür ediyorum. Yani ben bu bölümde ederim. Bize böyle eşlik ettiğin için, bu değerli bilgilerini bizimle paylaştığın için çok teşekkürler Zehra. Ben normalde misafir odası misafirlerine, podcast misafirlerimize hep soru soruyorum biliyorsun. Bir kitap ve film tavsiyesi de senden istiyorum, eğer varsa aklında bir şeyler.
Var. Film olarak Quo Vadis Aida var.
Bu konuyla ilgili zannedersem,
evet,
değil mi?
Evet, konuyla ilgili, kadınlarla ilgili, Srebrenica ile ilgili. Kitap olarak daha hafif olsun diye... hani şeyle gelmeyeceğim, bilim kitaplarıyla, akademisyen kitaplarıyla gelmeyeceğim. İncir Kuşları var.
İncir Kuşları.
İncir Kuşları. Şu an yazarın adı aklımda değil ama kitabın adı İncir Kuşları. Roman tarzında yazılmış ve gerçekten yani biraz romantik ama savaşın nasıl ilerlediği yine bir kadın gözünden yazılmış. Çok güzel bir hikaye. Gerçekten çok güzel bir hikaye, acıklı bir hikaye ve gerçeklik payının hani gerçekten yaşanmış olma ihtimali çok yüksek bir hikaye.
Anladım. Çok teşekkürler bu güzel tavsiyelerin için de değerli Zehra'cığım. Çok teşekkürler tekrardan katıldığın için.
Ben teşekkür ederim davetin için.
Ne demek, seve seve her zaman bekleriz inşallah. Bir gün tekrar daha farklı bir konuyla, belki yine bu konunun başka bir farklı bir başlığıyla inşallah yine Misafir Odası podcastında seni dinleriz.
İnşallah.
Evet değerli dinleyenler, böylelikle bu bölümünde, 12. bölümde sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın, iyi dinlemeler diliyoruz.